Altıncı kaset, birinci yüz.
Ne kadar acı paşam, sizi Ankara'da karşılayamayacağım.
Üzülme Fikriye, dönüşümde ben seni karşılarım.
Mustafa Kemal'in içi sızlıyordu.
Fikriye'nin amansız bir hastalığa yakalandığını biliyordu. Ama ne yapabilirdi? Onun Almanya'ya gitmesinden başka çare yoktu. 15 Ekim'de Ankara'dan yola çıktılar. Gazi kendi arabasına Kazım Karabekir'le Refet Paşa'yı da aldı. Arkadan gelen ikinci bir arabaya da Fikriye oturdu. Almanya'ya götüreceği giysilerini ve çamaşırlarını bir bavula yerleştirmişti. Yanına fazla bir şey almamıştı. Ankara'da kendine bir şeyler yaptıramamıştı. Dolabında da hiç ayrılamayacağı bir giysisi yoktu. Niyeti sanatoryuma yatmadan önce Paris'te birkaç mağazayı dolaşıp orada giyeceği çamaşır ve sabahlıklar almaktı. Hava artık serinlemeye başlamıştı. Avrupa'da da havalar serin olabilirdi. Geçen yıl kullandığı kürk mantosunu da yanına aldı. Akşam karanlığında Ankara'dan ayrıldılar. Bütün gece yolda geçti. Birkaç kez durup çay içtiler. Mustafa Kemal Fikriye'nin sağlığı ile ilgilendi. Sonra yine yola koyuldular. Gece soğuk çıkmış ve Fikriye kürküne bürünmüştü. Heyecandan gözüne hiç uyku girmiyordu. Sabaha karşı ortalık buz gibiydi. Bozüyük'te paşa arabaları durdurdu, kahvaltı ettiler. Fikriye'nin soğuktan elleri donmuştu, sıcak çay iyi geldi. Gazi genelde Kazım ve Refet paşalarla konuştu. Fikriye suskundu. Yeniden yola koyuldular. Bursa'ya yaklaşırken karşıdan bir arabanın geldiğini gördüler. O saatlerde yollar bomboştu. Karşıdaki araba meclis başkanının konvoyunu görünce durdu. Onlar da durdular. Paşa arabadan atlayıp karşıdaki arabaya yaklaştı. Bir de baktı önde iki kadın oturuyor. Biri Halide Edip Hanım, öteki de hiç tanımadığı bir kadın. Halide Hanım hemen arabadan indi. Mustafa Kemal, "Hayrola hanımefendi, nereye böyle sabah sabah, İstanbul'a mı dönüyorsunuz?" diye sordu. "Hayır paşam, Doktor Emin Bey'in bir hastası varmış. Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Benden rica etti, hastamızı Ankara trenine kadar götüreceğiz. Biliyorsunuz İstanbul'dan gelen tren yol üzerinde İzmit yakınlarında bir yerde durup burada yolcularını alır. Ben de hastamızı oradan trene bindirip Bursa'ya döneceğim." "Ya vah vah, geçmiş olsun. Emin Bey size güç bir iş yüklemiş." "Önemli değil paşam, insanlık görevi. Hastamız kurtulsun da biz yorulalım, ne çıkar?" "Hanımefendi, size Kazım Karabekir Paşa'yı takdim edeyim." "Çok mutlu olurum, hiç karşılaşmamıştık." "Evet, Kazım Paşa Doğu cephesindeydi." "Paşa Hazretleri, çok memnun oldum sizi tanıdığıma." "Ben de hanımefendi, yıllardır adınızı duyarım." Gazi Halide Hanım'a dönerek konuşmasını şöyle sürdürdü. "Hanımefendi, ben Fikriye Hanım'ı Bursa'ya götürüyorum. Orada birkaç gün kalıp İstanbul'a hareket edecek. Oradan da Almanya'da bir sanatoryuma gidecek. Hasta olduğunu duymuş olduğunuzu sanıyorum." "Evet, duymuştum ama bu derece önemli olduğunu bilmiyordum. Kendisini bir süre önce bir kadınlar toplantısında tanımıştım. İzin verir misiniz kendisine geçmiş olsun diyeyim ve veda edeyim?" "Tabii elbette, çok memnun olur." Gazi bunun üzerine arkadaki arabanın kapısına uzandı. Fikriye kürküne sarılmış bekliyordu. Halide Hanım'ı tatlı bir gülümsemeyle karşıladı. Halide Hanım onu çok zayıflamış buldu. Hasta ve yorgun olduğu bakışlarından belliydi. Gülümsemekte bile güçlük çekiyordu. Halide Hanım, "Geçmiş olsun hanımefendi," dedi. "Tedaviye gidiyor musunuz?" "Evet, Avrupa'da bir sanatoryuma gideceğim. Doktorlar iyi olursun diyorlar." "İnşallah Fikriye Hanım, keşke bu kadar uzatmasaydınız." "Ben gitmek istemedim fakat paşa ısrar etti. Bir iki gün İstanbul'da kalacağım. Ondan sonra sanatoryuma, değil mi? Birkaç günde Paris'te kalıp kendime esvap yaptırmak istiyorum." Halide Hanım gözyaşlarını güç tutabildi. Sonra boynuna sarıldı ve "iyi olacaksınız," dedi. Fikriye "inşallah" demekle yetindi. O da Halide Hanım'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Vedalaştılar. O gün Bursalılar Gazi'yi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk yollara dökülmüştü. İki gündür yağan yağmura kimse aldırmıyordu. İsmet, Fevzi, Asım Gündüz ve Kemalettin Paşalar da Gazi'yi karşılamak için otomobillerle Hacivat Köprüsü'ne gelmişlerdi. Bursa milletvekilleri eski Şeriye Vekili Mustafa Fehmi Efendi, Hamdullah Supi, Vali Hacı Adil Bey de oradaydılar. İstanbul Üniversitesi'nden bir öğrenci grubu da Gazi'yi karşılamaya gelmişti. Gelenler arasında Yahya Kemal Bey de bulunuyordu.
Gazi bu kalabalığı görünce arabaları durdurdu. Kazım Karabekir ve Refet Paşalarla birlikte arabadan indiler. Bursa'nın bütün ileri gelenleri oradaydı. Hepsi Gazi ve Paşaları kucakladı. Fikriye arabadan inmemişti. Uzaktan bu coşkulu manzarayı izlerken gözyaşlarını tutamıyordu. Gazi ve Paşalar oradan Hacivat Köprüsü'nün alt başına kadar yürüdüler. Sonra yine otomobillere binildi. Yollara zafer takları kurulmuştu. Üzerlerine çiçeklerle "Bin Yaşa Gazi Paşa" yazıları işlenmişti. Yolda Bursalı kadınlar, öğrenciler ve çocuklar coşkuyla bağırıyor ve alkış tutuyorlardı. Hıçkırık sesleri ve alkışlar arasında belediyeye kadar gelindi. Osman Gazi Türbesi'nden de toplar atılıyor, minarelerden sela sesleri geliyordu. Belediyenin önünde kılıç kalkan oynanıyor, davullar, zurnalar çalıyor, küçük kızlar paşaya çiçekler veriyorlardı. Bursa, Bursa ulalı böyle bir bayram havası yaşamamıştı. Fikriye ise arkadaki arabada yaşamının en mutsuz günlerinden birini yaşıyordu. Niye sanki şu anda paşanın yanında değildi? Bu coşkulu zafer törenini onunla paylaşmayı ne kadar çok isterdi. Neden bu gezide o hep arka plandaydı? Oysa 2 yıl Ankara'da hep birlikte olmuşlardı. Birlikte yaşadıklarını bilmeyen yoktu. Köşkün hanımefendisiydi. Şimdi kendini bir yerde itilmiş, gizli tutulmuş gibi hissediyordu. İsmet, Kazım, Refet ve Asım Gündüz Paşalarla kaç kez bir arada bulunmuşlardı. Ya Mustafa Fehmi Efendi? Onların nikahını kıymış olan bu muhterem hoca efendi değil miydi? Şimdi onların yanında olmaya nasıl can atardı? Öyle olsa bütün dertlerini unutur, sağlığı da mutlaka yerine gelirdi. Bu coşku dolu ortamda paşasıyla uzaktan bile olsa bir kez göz göze gelmemişlerdi. Bu kadarcık bir ilgiyi bile ona çok mu görüyordu? Nasıl bir karamsarlık içindeydi? Yoksa o da Jülide gibi yok olup gidecek miydi? Ne acımasız bir hastalıktı bu. Kurtuluş umudu olmadığını biliyordu ama son nefesini paşasının kollarında vermek istiyordu. O sıralarda kortej belediyenin önüne gelmişti. Belediye başkanı giriş kapısının önünde paşaya kendisini bekleyenleri teker teker tanıttı. Gazi her biriyle ayrı ayrı ilgilendi, sorular sordu. Birçoklarıyla kucaklaştı. 3 kız öğrenci paşaya şiirler okudular. Fikriye de kendi arabasından çıkarak Mahmut, parantez içinde soydan, Bey ile birlikte belediye salonuna girmişti. Başkanın eşiyle tanıştılar. O da kendisine tatlı sözler söyledi. Tanıtma işleri sona erince Gazi salonun ortasına gelerek Bursalılara ilk konuşmasını yaptı. Herkes bu konuşmayı heyecanla bekliyordu. Gazi konuşmasını şöyle bitirdi. 3,5 yıl süren bu mücadeleden sonra bilim, eğitim ve ekonomik yaşamda mücadelemize devam edeceğiz. Fabrikacı olacağız, sanatkar olacağız. Bundan sonra düşüncelerimizi hep buna ayıracağız, buna önem vereceğiz. Bu Bursalıların hiç alışık olmadığı bir söylemdi. Demek askeri zaferler tamamlanmış, sıra ekonomik savaşlara gelmişti. Bu konuşmadan sonra Gazi, belediyenin önünde birikmiş olan genç öğrencileri de tanımak istediğini söyledi. Belediye başkanı sırayla bütün çocukları ve gençleri içeri aldı. Küçük yavruların bazıları şimdiye kadar hiç el sıkmamışlardı. Acemice sol ellerini uzatıyorlardı. Paşa onları düzeltiyor, sonra sağ ellerini avuçlarının içine alarak okşuyor, öpüyor, onlara sorular yöneltiyordu. Sonra onlara da bir konuşma yaparak şöyle dedi. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler her biriniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, kaderimizin nurusunuz. Memleketi asıl aydınlığa siz ulaştıracaksınız. Ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Kızlarım, oğullarım, çocuklarım, sizlerden pek çok şey bekliyoruz. Bunları dinlerken Fikriye'nin gözlerinden yaşlar boşanıyordu. O da bu çocukları kucaklamayı ne kadar çok isterdi. Oysa şu anda o ölümü düşünüyordu. Kafasında 2 saplantı vardı. Ayrılık ve ölüm. Bursa bu ikisinin kavşak yeriydi. Bu yol onu sanki ölüme götürüyordu. Bir an anılarıyla baş başa kaldı. 2 yıl önce 1001 güçlük içinde Ankara'ya gelişini anımsadı. Bütün yoksulluğun içinde ne kadar coşkuluydu. Paşasına kavuşacaktı, kafası umut doluydu. Yeni bir yaşama gidiyordu, kanatlanmış uçuyordu sanki. Paşası onu bekliyordu. Birlikte yaşayacaklardı, hem de aynı kentte ve aynı evde. Hiçbir konforu ve bakımı olmayan direksiyon binası ona saray gibi görünecekti. Düşman belki kısa zamanda Ankara kapılarına gelip dayanacaktı. Belki hep birlikte can vereceklerdi. Ama içinde hem sevdiği adama olan aşkı vardı hem de vatan için savaşma tutkusu. Dünya ve düşman onun umurunda değildi o zamanlar. Her şey pembe görünüyordu. Bütün yollar pembeydi. Ankara'nın taşları pembe, çiçekleri pembe, ufukları pembe, sabahın ilk ışıkları pembe. Güneşli günlere gebeydi bu pembelikler. Ama şimdi bütün bu zafer şenlikleri içinde Fikriye her şeyi kapkara görüyordu. Böyle mi olacaktı? Belediyedeki bu töreni saat 15.30'da Gazi'nin onuruna verilen bir ziyafet izledi. Bir masada kadınlara ayrılmıştı. Fikriye'yi ortalarına aldılar. Muazzam bir sofra hazırlanmıştı ama lokmalar Fikriye'nin boğazında düğümlenip kaldı. Sonra yine otomobillere bindiler. Paşa ile Fikriye'nin birlikte kalacakları köşke gidildi. Fikriye'ye köşkte ayrı bir oda ayrılmıştı. Demek ki orada da birlikte olamayacaklardı. Bir süre köşkte dinlendiler. Paşa'nın hiç de yorgun bir havası yoktu. Fikriye ise yorgunluktan ve kederinden ölüyordu. O akşam Gazi'nin onuruna büyük bir ziyafet düzenlenmişti. Bütün komutanlar, milletvekilleri, bakanlar, yönetim görevlileri, Bursa'nın ileri gelenleri ve İstanbul'dan gelen üniversiteli gençler de başlarında Yahya Kemal'le oraya davetliydiler. Fikriye bu yemeğe katılmak istemiyordu ama paşanın ısrarı üzerine keyifsiz keyifsiz yemeğe gitmek zorunda kaldı. Ama ağzını bıçak açmadı. Gece büyük bir fener alayı düzenlenmişti. Köşkün çevresinde şenlikler geç saatlere kadar sürdü. Şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Sanki bütün bu şenlikler Fikriye'yi uğurlamak için yapılıyordu. Köşkte o gece Gazi ve Fikriye kendi odalarına çekildiler. Ama Fikriye'nin gözüne uyku girmedi. Bir ara öldüğünü sandı. Her yer kapkara oldu. Ter içinde kaldı. Kalbi güm güm atmaya başladı. Kulakları uğuldadı. Odanın bütün eşyaları üzerine geldi. Her yer karardı. Jülide, annesi, ablası Melahat ve babası gözlerinin önünde canlandı. Hepsi, Fikriye ne olursun bize yaklaşma, uzak dur bizden diye bağırıyorlardı. Oysa o kollarını açmış onlara doğru gidiyordu. Onlar dur, dur diye haykırıyorlardı. Onların sesiyle bu karabasandan uyandı. Paşası yanındaydı. Elini avuçlarının içine almış, uyan Fikriye diyordu. Rüya görüyorsun, çok yorgunsun. Araba yolculuğu seni yordu. Hadi çocuğum kendine gel. Bak ben yanındayım, merak edilecek hiçbir şeyin yok. Fikriye artık uyanmıştı. Paşam iyileştim, uyandım diye mırıldandı. Merak etmeyin hiçbir şeyim yok. Siz yanımdasınız ya, çok mutluyum. Rüyamda Jülide'yi gördüm, çok mutlu oldu. Ağladım ama o beni bıraktı gitti. Ben ne olacağım böyle? Uçurumlara yuvarlanıyorum. Bak kızım, bir rüya gördün, geçti artık. Doktorlarımı çağırdım, şimdi gelecekler. Kendine hakim ol, her şey düzelecek. Gerçekten de 2 dakika sonra doktorların geldiğini haber verdiler. Fikriye onlara, hayır hayır dedi, telaş etmeyin. Benim hiçbir şeyim yok, kötü bir rüya gördüm o kadar. Artık uyandım, dinleneceğim. Gazi de doktorlarla birlikte odadan çıktı. Nesi var, ne oluyor diye sordu. Doktorlar, paşam hiç merak edecek bir durum yok diye yanıt verdiler. Bir depresyon geçiriyor. Biliyorsunuz ilerlemiş bir verem durumu var. Üstelik yorgunluk. Bunlar da yetmiyormuş gibi sizden ayrılıp Avrupa'ya gitmenin verdiği bir huzursuzluk ve sinir bozukluğu. Biraz dinlenince, temiz hava ve gıda alınca bunların hepsi düzelecek. Siz endişe etmeyin. Yine uykusuz geçen bir gece. Ne Fikriye uyuyabiliyordu ne de Mustafa Kemal. Fikriye paşasından ayrı düşmenin üzüntüsünü şimdiden yaşıyordu. Sanki bir daha hiçbir araya gelemeyeceklermiş gibi bir şeydi. Mustafa Kemal de türlü acılar içindeydi. Fikriye'nin hastalığını üzülüyor, içi kan ağlıyordu. Ya Fikriye hiç iyi olmazsa? Yazık değil miydi kendisine bu kadar bağlı olan bu genç kadına? Birlikte geçen günlerini, mutluluklarını düşündü. Ama ne yapabilirdi ki? Kafasının bir köşesinde de Latife vardı. İki duyguyu uzlaştırmaya hiç imkan yoktu. Ya biri ya öteki. Aslında Latife ağır basmıyordu ama bir karar vermesi gerekiyordu. Belki de en iyisi hiçbir karar vermeden işleri oluruna bırakmak olacaktı. Latife ile aralarındaki ilişki gelişsin gelişmesin, Fikriye ile olan bağını şimdilik askıya almanın daha sağlıklı olacağını düşündü. Ertesi gün ayrılış günüydü. Gazi erken saatlerde dostu Refakat Subayı Mahmut Soydan'ı yanına çağırdı. Ona büyük güveni vardı. Mahmut Bey Çankaya'da Gazi'nin köşkünün yakınında bir evde oturuyordu. Büyük taarruzdan sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın yanından hiç ayrılmamış ve son geceyi İzmir kapılarında Nif'te Paşa'nın yanında geçirmişti. Fikriye'yi Avrupa'ya onun götürmesini uygun buluyordu. Gazi, "Bak Mahmut," dedi. "Sana daha önce de söylemiştim. Yeni bir göreve gidiyorsun. Fikriye Hanım'ı önce İstanbul'a götüreceksin. Sonra da Münih'e." Refik Bey Münih Sanatoryumunda Fikriye Hanım'a yer ayırttı. Bütün hazırlıklar yapıldı. İstanbul'dan birlikte Marsilya'ya gideceksiniz. Oradan da Paris'e. Birkaç gün orada kalmanız gerekecek. Sonra da trenle Strasbourg üzerinden Münih'e geçeceksiniz. Yol ve orada yaşamanız için gereken paraları özel kalem müdürü Hayati Bey sana verecek. Paraca hiçbir sıkıntınız olmayacak. Baş üstüne paşam, hiç merak etmeyin. Fikriye Hanım'ı Münih Sanatoryumuna yatırdıktan sonra başhekime Fikriye Hanım'ın benim çok yakınım olduğunu, sağlığıyla yakından ilgilendiğimi söylersin. Tehlikeli bir durum olursa bana telgraf çekmesi gerektiğini anlatırsın. Senden istediğim şey Fikriye Hanım'a destek olman ve onu huzur içinde Münih'e götürmen. Biliyorum paşam, elbette. Fikriye Hanım bizim hemşiremiz sayılır. Onun dertlerini paylaşacağım. Evet Mahmut, Fikriye sana emanet. Mahmut Soy'dan bu görevin kendisine verileceğini zaten biliyordu. Ankara'dan ayrılırken bavulunu ona göre hazırlamış ve pasaportunu da yanına almıştı. Paşam hiç endişe etmeyin, ben her gittiğim yerden telgrafla bilgi vereceğim, dedi. Mahmut Bey salondan çıkar çıkmaz Gazi Fikriye'nin odasına geçti. Fikriye giyinmiş, hazırlanmış, paşasını bekliyordu. Hazırım paşam, dedi. İstediğiniz zaman gidebilirim. Sana Mahmut Bey refakat edecek. Hiç üzülmene gerek yok. Ne gerekirse ona söyle, o bana bildirecek. Para bakımından da hiçbir sıkıntın olmayacak. Kendine iyi bak, tez zamanda kavuşacağız. Fikriye, paşam, paşam diye Mustafa Kemal'in boynuna sarıldı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve gözyaşları paşanın yüzünü ıslatıyordu. Böylece bir dönem hüzünlü bir şekilde kapanmış oluyordu. Refet Paşa da o gün Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsilcisi olarak Fikriye ve Mahmut Soydan'la birlikte Mudanya yoluyla Gülcemal vapuruyla İstanbul'a gidiyordu. Ankara hükümeti ilk kez İstanbul'a bir temsilci gönderiyordu. Refet Paşa orada coşkuyla karşılanırken Fikriye gözyaşlarını gizlemeye çalışacaktı. Gazi o gün yine günlük işlerin akışına koyuverdi kendini. Neler vardı gündemde? Gündemin ilk maddesi Sadrazam Tevfik Paşa'nın telgrafıydı. Sadrazam yakında toplanması gerekecek barış konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerinin delegasyonlarının birlikte katılmalarını öneriyordu. Ne demekti bu? Hem Kurtuluş Savaşı'na katılmayacaksınız, hem Anzavur kuvvetlerini Kuvayi Milliye'nin üzerine göndereceksiniz, hem de bütün başkaldırı eylemlerini destekleyeceksiniz. Hem İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yapacaksınız, düşman İzmir'den denize döküldükten sonra da barış konferansında taraf olacaksınız ve Büyük Millet Meclisi hükümetinin delegeleriyle aynı masaya oturacaksınız. Siz kim oluyorsunuz bu masada yer alabilmek için? Siz hangi ulusun, hangi devletin temsilcisisiniz? Tarihin karanlıklarına gömülmekte olan bir devletin ne işi var barış konferansında? Mustafa Kemal, Sadrazam Tevfik Paşa'ya şu telgrafı gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı kesin zaferin doğal sonucu olmak üzere toplanması yakın olan barış konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil olunur. Ertesi günde bir bomba haber geldi. İngiltere Başkanı Lloyd George görevinden istifa etmiş ve ayrılırken şunları söylemişti. Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. 15. İkinci evlilik. Mustafa Kemal 29 Ekim 1922'de yaklaşık 2 haftalık bir ayrılıktan sonra Ankara'ya döndü. Acele yapılması gereken işleri kafasında olgunlaştırmıştı. Yapılacak ilk devrim saltanatın kaldırılması olacaktı. Böyle bir karar ancak zaferin coşkusu içinde sıcağı sıcağına alınabilirdi. Gazi Ankara'ya döndükten 2 gün sonra meclisin Müdafaa-i Hukuk grubu toplantısında bir konuşma yaparak neden saltanatın kaldırılması gerektiğini anlattı. Çevresindeki bütün yakınlarının bu tasarıya sıcak bakmadıklarını biliyordu. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey bile saltanata el sürülmemesinden yanaydı. Mustafa Kemal bunu anlıyor ama konuyu meclise getirebilmek için havayı yokluyordu. Bir gün Rauf Bey Mustafa Kemal'in odasına gelerek, "Paşam, sizinle bazı konuları açık seçik konuşmak zorundayım. Uygun görürseniz bu akşam Refet Paşa'nın Keçiören'deki evine gidip bu konuları baş başa konuşalım." "Kim kim olacağız?" "Siz, ben, Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa." "Hay hay, gidelim, biraz dertleşiriz." O akşam Keçiören'deki evde toplanıldı. Yaverler toplantıya alınmadılar. Rauf Bey sofrada daha birinci kadeh içilirken söze başladı ve şöyle dedi. "Ben padişahlık ve halifelik makamını vicdan ve duygu bağlarıyla bağlayayım. Çünkü benim babam padişahın ekmeğiyle yetişmiş ve Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları arasına geçmiştir. Benim de kanımda o ekmekten vardır. Ben iyilik bilmez değilim ve olamam. Padişaha bağlı kalmak borcumdur. Halifeliğe bağlılığımsa eğitimim gereğidir. Bizde kamunun birliğini korumak güçtür. O birliği ancak padişahlık ve halifelik sağlayabilir. Padişahlığı ve halifeliği kaldırmak, onun yerine başka bir makam koymaya çalışmak yıkıma yol açar ve büyük acı doğurur. Bu hiç uygun bir iş olmaz. Büyük Millet Meclisi de padişahlığın ve belki de halifeliğin kaldırılması düşüncesi ve kaygısıyla üzgündür. Meclis sizden ve gelecekte takınacağınız tutumdan kuşku duymaktadır. Ben sizin bu konularda kamuoyuna güvence vermeniz gerektiğine inanıyorum." Gazi bu sözleri duyunca buz gibi oldu. Demek ki 10 yıla yakın bir süreden beri birlikte çalıştığı ve Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na getirdiği Rauf Bey'in bile kafasında Cumhuriyet düşüncesi yoktu. Demek ki Rauf Bey hala meşrutiyet rejiminden yanaydı. Ankara'da meclis olacak ama padişahın yetkilerine dokunulmayacaktı. Çünkü Rauf Bey'in babası padişahın ekmeğini yemişti. Mustafa Kemal kimlerle yapıyordu bu devrimi? Öyleyse Cumhuriyeti kimlerle kuracaktı? Rauf Bey'i büyük bir burukluk içinde dinleyerek tepkilerini hiç belli etmemeye çalıştı. Sonra karşısında oturan Refet Bey'e dönerek, "Ya siz Refet Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Siz de Rauf Bey'le aynı düşünceyi paylaşıyor musunuz?" diye sordu. "Evet paşam, Rauf Bey'in bütün düşüncelerine katılırım. Gerçekten bizde padişahlık ve halifelikten başka bir yönetim biçimi söz konusu olamaz." "Ya, öyle mi düşünüyorsunuz? Göreceğiz bakalım." Mustafa Kemal, Refet Bey'in Rauf Bey'i desteklemesine pek hayret etmedi ama biraz bozuldu. Refet Bey, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Milli Savunma Bakanı'ydı. Gazi tartışma açmanın zamansız olacağını düşündü. Bunun üzerine Harbiye'den beri en yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa'ya dönerek, "Fuat," dedi, "sen ne düşünüyorsun saltanat ve hilafet konusunda?" Ali Fuat Paşa'nın Gazi'nin düşüncelerini çok iyi bilmesi ve ona ters düşecek bir şeyler söylememesi gerekirdi. Ne diyeceğini bir an bilemedi. Hiç böyle bir soruyla karşılaşabileceğini düşünmemişti. Gazi'nin bir yanında Rauf Bey oturuyordu. O da Bakanlar Kurulu Başkanı'ydı. Ali Fuat Paşa ona da ters düşmek istemedi. "Paşam," dedi, "biliyorsunuz ben Moskova'dan yeni döndüm. Durumu henüz yakından incelemedim. Meclisteki eğilimleri bilmiyorum. Bana izin verin de biraz düşüneyim." Bunun üzerine Mustafa Kemal şu sözleri söyledi. "Söz konusu ettiğiniz sorun mecliste tartışılacaktır. Orada kimilerinin telaş ve tedirginliğe kapılmasına gerek yoktur." Rauf Bey huzursuz olmuştu. Tartışmanın sürdürülmesinden yana bir tutum içindeydi. Mustafa Kemal'e mutlaka bir şeyler söyletmek istiyordu. Ama kendisi de daha ileri gidemiyordu. Belki de istediği şey Gazi'nin bu konuda mecliste açık açık konuşmasıydı. Meclis kendisini desteklemezse Rauf Bey'in yitireceği bir şey yoktu. O düşüncelerini açıklamıştı. Ama ya meclis Mustafa Kemal'i tutarsa, o zaman da Rauf Bey Gazi'ye uyabilirdi. Tartışmalar sabaha kadar uzadı ve Mustafa Kemal Rauf Bey'e hiç ödün vermeden sabaha kadar direndi. Mustafa Kemal kararını vermişti. Saltanat kaldırılacaktı. Bunun için yaptığı ilk iş Rauf Bey'i odasına çağırmak oldu. Kendisini ayakta kabul etti ve "Rauf Bey," dedi, "sizden şunu istiyorum. Halifeliği ve padişahlığı birbirinden ayırmaya karar verdim. Yapacağımız ilk iş saltanata son vermektir. Bunun uygun olduğunu kürsüden siz söyleyeceksiniz." Rauf Bey herhalde hiç böyle bir şey beklemiyordu. Sabaha kadar saltanatı savunmuştu. Şimdi nasıl olur da meclis kürsüsünden kendi inançlarına 180 derece ters düşen bir konuşma yapabilirdi? Ya yapmazsa bu olay siyasi yaşamının sonu olurdu. "Hay hay paşam, siz nasıl uygun görürseniz öyle yaparım."
Paşa tek kelime söylemedi. Rauf Bey'e teşekkür etmekle yetindi. Rauf Bey ertesi gün iki kez kürsüye çıktı ve büyük bir coşkuyla saltanatın kaldırılmasını savundu. Saltanatın kaldırıldığı günün bayram kabul edilmesini de önerdi. Rauf Bey'in bu uysal davranışı Gazi'yi çok şaşırttı. Gazi, acaba Rauf Bey eskiden işten olmadan mı konuşmuştu? Yoksa sonradan etkim altında kalarak mı düşüncelerini değiştirdi diye kendi kendine soruyor ve bunun yanıtını vermekte güçlük çekiyordu. O gün Mustafa Kemal meclis kürsüsünde şunları söyledi. Efendiler, millet mukadderatını, parantez içinde kaderini, doğrudan doğruya ele aldı. Milli saltanat ve egemenlik bir şahısta değil, yüce mecliste temsil edilecektir. Milletin saltanat ve egemenlik makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Gazi bu kararın Vahdettin'e bildirilmesi görevini de Refet Paşa'ya verdi. Bu çok güç bir görevdi. Refet Paşa, Rauf Bey'e uyarak saltanatın kaldırılmaması görüşünü savunmuştu. Ama şimdi Vahdettin'e tahttan indirildiğini bildirmek zorunda kalıyordu. Refet Paşa iki gün sonra Yıldız Sarayı'na giderek padişahı görmek istediğini Mabeyinci'ye bildirdi. Vahdettin elbette bu görüşme isteğini geri çevirecek durumda değildi. Buyursunlar görüşelim diyebildi. Refet Paşa hiçbir yorum yapmadan Vahdettin'e meclisin kararını okudu. Padişah buz gibi oldu. Bu beklenmedik bir olay değildi. Osmanlı tarihinde şimdiye kadar kaç padişah tahttan indirilmemişti ki? Daha geçen yüzyılda Abdülaziz'in, 5. Murat'ın, 1909'da da Abdülhamit'in tahttan indirilmeleri bunun en yakın ve canlı örnekleriydi. Ama bu kez yalnız padişah tahttan indirilmiyor, saltanata son veriliyordu. Vahdettin ne diye daha önceleri Mustafa Kemal'in önerisine uyarak kendisini harbiye nazırlığına getirmemişti ki? Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeden önce kaç kez kendisiyle görüşmüş ve uzlaşma yolları aramıştı. Ona karşı geldiği için şimdi ne kadar pişmandı. Bunlar yetmiyormuş gibi onu ordu müfettişliğinden atmış, madalyalarını geri almış, Şeyhülislam'a fetvalar yayınlatmış, sonra da kendisini divan-ı harbe vererek idama mahkum ettirmişti. Ne diye eniştesi damat Ferit Paşa'ya uymuş da hiç bilincine varmadan saltanatın çöküşünü hazırlamıştı. Bu ne büyük bir aymazlıktı. Ne yapabilirdi şimdi? Artık çok geçti. Canını kurtarmaktan başka çare kalmadığını düşünüyordu. Eski Dahiliye Nazırı Ali Kemal de birkaç gün önce Beyoğlu'nda bir berberde yakalandıktan sonra Ankara'ya götürülürken İzmit'te linç edilmişti. Vahdettin bunları düşünürken soğuk terler döküyordu. İngiliz temsilcisi Rumbold'u hemen saraya çağırtarak İngilizlerin kendisini koruyup koruyamayacağını ve nereye sığınabileceğini sordu. Rumbold da en uygun yerin Malta Adası olduğunu söyledi. Milli mücadele karşıtları da İngiliz elçiliğine sığınıyorlardı. Şeyhülislam Sabri Efendi, Rıza Tevfik ve Refik Halit de kaçanlar arasındaydı. Vahdettin İngilizlere sığınmak için 16 Kasım'da elçiliğe bir yazı gönderdi. Şöyle diyordu yazısında. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Yüce Devleti'ne iltica ve bir an evvel İstanbul'dan başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. Son padişah 17 Kasım 1922 sabahı Dolmabahçe önünde duran Malaya zırhlısına bindirilerek Malta'ya götürüldü. Vahdettin'in kaçışının ertesi günü meclis gizli bir oturum düzenledi. Herkes Mustafa Kemal Paşa'nın bu olaya nasıl bir tepki göstereceğini merak ediyordu. Gazi o gün coşkulu bir konuşma yaparak şunları söyledi. Efendiler, ne Türk ulusu ne de onun temsilcilerinden kurulmuş olan meclisimiz, kendi varlığını halife sanını taşıyan ya da taşıyacak olan bir kişinin eline vermez ve vermeyecektir. Sürekli alkışlar. Efendiler, bundan dolayı İslam dünyasında kargaşa varmış ya da olacakmış, bunların hepsi anlamsız ve yalan sözlerdir. Kim söylemişse yalan söylemiştir. Türkiye devleti ve ulusu halifeliğin buyruğuna verilemez. Ulusumuz yüzyıllarca boş görüşlere dayanılarak sağa sola koşturuldu. Ama ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu çocuklarının sayısını biliyor musunuz? Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı korumak, Afrika'da tutunabilmek için kaç insan şehit oldu biliyor musunuz? Efendiler, halka sordum. Bir Müslüman devleti olan İran ya da Afganistan, halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı? Tanıyabilir mi? Tanıyamaz dediler. Çünkü böyle bir şey devletin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ortadan kaldırır.
Kendimizi dünyanın hakimi sanmak aymazlığı artık sürüp gitmemelidir. Bu yıkımlar yetişir. Bile bile bu acıklı durumu sürdüremeyiz. Vahdettin'in kaçmasıyla saltanat sorunu kesinlikle çözülmüş oluyordu. Ama halifelik konusunda henüz radikal bir karar alınamamıştı. Meclisteki tutucu çevreleri kışkırtmamak için halifelik görevinin padişahla birleştirilmeden yürütülmesi yoluna gidildi. Bunun için de meclis Abdülmecid Efendi'yi halife seçti. Kendisine Halife-i Müslimin, Müslümanların Halifesi ünvanı verildi. Ertesi gün 19 Kasım 1922'de Mustafa Kemal Paşa kendisine Osmanlı soyundan Müslümanların Halifesi Abdülmecid Hazretlerine diye başlayan bir telgraf çekti. Gazi bu telgrafında kendini yabancı korunmasına bırakıp bir İngiliz gemisiyle hilafet makamı olan İstanbul'dan kaçan Vahdettin Efendi'nin haline, parantez içinde tahttan indirilmesine, şeriye vekaletinden, parantez içinde Din İşleri Bakanlığı, alınan kutsal bir fetva gereğince Meclis Genel Kurulu'nca oy birliğiyle karar verildiğini bildiriyordu. Yani meclis Osmanlı dönemindeki geleneğe uyarak Şeyhülislam'dan fetva alınması yöntemini şeriye vekaletinden fetva alınmasına dönüştürmüştü. Gazi o telgrafında Abdülmecid Efendi'nin meclisin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde halifeliğe atandığını bildiriyordu. Bu telgraf Refet Paşa'ya gönderildi. O da bunu Abdülmecid Efendi'ye tebliğ etti. Abdülmecid Efendi kendisine böyle bir görev verilmesinden çok mutlu oldu. Zaten Vahdettin Efendi ile uzun süredir arası açıktı. Onun tahttan indirilmesine sevindi. Refet Paşa'ya da şimdiye kadar bana hiç iyi davranmamış olan bu adam hakkında şimdi bir şey söylemem gerekmez. Ama ülkenin selameti bunun tersine davranmamı gerektiriyorsa bunu da yapabilirim dedi. Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak istediğini ve kutlama törenini orada düşündüğünü, cuma selamlığında kaftan giyinmesinin ve Fatih Hazretleri'nin kavuğu biçiminde bir kavuk takmasının belki uygun olacağını, bir de bir bildiri yayınlanmasının gerekli olduğunu, bunun da Türkçe ve Arapça olmasını önerdi. Ankara halifenin daha göreve gelir gelmez bu tür şeyler istemesinden hiç hoşlanmadı. Sonradan da bir takım tatsız olaylar ortaya çıkınca 3 Mart 1924'te halifelikle birlikte şeriye ve efkaf vekaletleri de kaldırıldı. Ve Abdülmecid'le birlikte bütün Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı. O aylarda dışarıda da önemli olaylar oluyordu. İtalya'da Mussolini faşist örgütünü kurmuş ve Roma üzerine ünlü yürüyüşünü yapmıştı. Kral birkaç gün sonra kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi ve İtalya'da faşizmin temelleri atılmış oldu. Yunanistan'da halk uğranan bu yenilginin sorumlularını arıyordu. General Pangalos'un başkanlığında devrim mahkemesi kuruldu. 2 ay süren duruşmaların sonunda eski başbakan Gunassis, eski başkomutan Hacı Anesti ve eski bakanlardan 4'ü idama mahkum edildiler. 4 gün sonra da bu kararlar uygulandı. Halk ülkeyi felakete sürükleyen bütün politikacılardan ve generallerden öcünü almış oluyordu. O günlerde Lozan'da da barış görüşmeleri başlamıştı. İsmet Paşa'nın işi çok güçtü. Avrupa'nın en ünlü politikacılarıyla savaşmak zorundaydı. Bu savaş cephedekilerden daha da zordu. İsmet Paşa'nın bu alanda hiçbir deneyimi yoktu. Ama Mudanya Konferansı'ndaki başarısı üzerine Gazi Lozan'a da onun gitmesine karar vermişti. Lozan'da tartışılan konu ülkenin sınırları ve egemenliği değil, ekonomik bağımsızlığı ve sömürge olmaktan kurtuluşuydu. Gündemde kapitülasyonların kaldırılması vardı. İngiliz Başdelegesi ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon, "Bir bende bir de Fransa'da para var," diyordu. "Nasıl olsa bizden para istemeye geleceksiniz. Önerilerimi şimdi reddediyorsunuz ama bir süre sonra ocağımıza düşeceksiniz." İsmet Paşa direniyordu. Ekonomik bağımsızlığı da kazanmak gerekiyordu. Türk delegeleri o tarihlerde ne Marksizmi biliyorlardı, ne komünizmi, ne Bolşevikliği, ne de faşizmi. Ama sömürü düzeninin ne olduğunu biliyorlardı. Amaç kapitülasyonlara son vererek ekonomik bağımsızlığı sağlamaktı. Neydi o dönemde ülkenin ekonomik durumu? 1911'de Trablusgarp Savaşı, arkasından Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı, Rusların karşısında büyük yenilgi. Çanakkale Savaşı, Hicaz Seferi, Suriye, Irak derken milli mücadele. Türkiye 11 yıldan beri bütün cephelerde savaşıyordu. Buna ekonomi mi dayanırdı? Borç gırtlağı aşmıştı. Erkekler cephelerde olduğu için üretim düşmüştü. Üretim zaten neye dayanıyordu ki? Buğday, arpa, mısır, çavdar, soğan, patates, tütün. Meyve olarak üzüm, incir, hayvancılıkta koyun, keçi ve sığır, maden olarak da kömür. Demir yolları yabancıların elindeydi. Bankalar yabancı sermayenin yönetimindeydi. Geriye ne kalıyordu? Deri, dokuma ve maden sanayi. Bütün bu alanlarda Türkiye dışa bağımlı bir ülkeydi. Ama kendini bu bağımlılıktan kurtarmanın çabası içindeydi. Mustafa Kemal de, İsmet Paşa da bunun bilincindeydiler. Kimsenin bu durumda Türkiye'de yatırım yapmaya niyeti yoktu. İşte devletçilik anlayışı bu koşullar içinde gelişti. Devletçilik düzeni ekonomik bağımsızlığı sağlamak için onurlu ve ulusal bir davranıştı. Mustafa Kemal emperyalizmin ve sömürgecilerin karşısında bu anlayışla direndi ve başardı. Yani bir ulusal ekonominin temelleri o dönemde atıldı. Bursa'dan Ankara'ya döndükten sonra Mustafa Kemal'in kafasında saltanat ve hilafet sorunlarının yanında başka büyük sorunlar da vardı. En önemlisi Lozan Konferansı'ydı. 20 Kasım'da açılan konferanstaki çalışmaları Gazi günü gününe izliyor ve İsmet Paşa'ya gerekli direktifleri veriyordu. Mustafa Kemal'in kafasından bir türlü uzaklaştıramadığı ikinci önemli sorun Latife Hanım'la ilişkileriydi. Gazi İzmir'den Ankara'ya döndükten 17 gün sonra Latife Hanım, başyaver Salih Bozoğa bir mektup yazarak şöyle demişti. Paşa Hazretleri beni beraberinde bulundurmak istememişlerdi. Yalnız bir gece sonsuz denizlere benzeyen etkili gözlerini bana dikerek bir yere gitmeyin, beni bekleyin, bunu emrediyorum demişlerdi. Bu cümleyi hatırladıkça belki bir daha konuşmak mümkün olacaktır diyorum. Salih Bozok'tan ses çıkmayınca Latife Hanım bu kez de Gazi'ye bir mektup yolladı. Şöyle diyordu o mektupta. Mukaddes Paşam, pek mesut dakikalar yaşamıştım. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Meşguliyetiniz arasında kalbimin en derin köşesinden fışkıran cümlelere göz atmak isterseniz mesut olacağım. O arada Zübeyde Hanım'ın sağlık durumu kötüleşmişti. Ankara'nın sert ve kuru havası hiç yaramamıştı ona. Doktorlar Zübeyde Hanım'a deniz ikliminin iyi geleceğini söylediler. İstanbul henüz düşman işgalindeydi. Gazi bu yüzden İzmir'i uygun gördü ve annesinin kalabileceği bir ev bulması için Salih Bozoğ'u İzmir'e gönderdi. Latife Hanım Salih Bey ile ilgilendi. Bu çok doğaldı. Çünkü Salih Bozoğ Gazi'nin Latife Hanım'la evlenmesinden yanaydı ve bunun için Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ın arasındaki ilişkinin gelişmesine çalışıyordu. Sonunda 17 Aralık'ta Zübeyde Hanım Salih Bozok'la birlikte İzmir'e geldi ve Karşıyaka'da Latife Hanım'ın ailesine ait köşke yerleşti. Zübeyde Hanım yorgundu, bakım altındaydı ama Latife Hanım'ı gelin olarak hiç tutmadı ve Salih Bey'e aman dedi, Mustafa'ma söyle ben bu kızı oğluma hiç layık görmüyorum. Sonra Latife Hanım İzmir'de, Gazi Ankara'daydı ama Mustafa Kemal'in kafasında evlenme düşüncesi vardı. Bunu ilk kez annesinin İzmir'e gidişinden yaklaşık 2 hafta sonra Azerbaycan elçiliğinde verilen bir ziyafette açıklayarak şöyle dedi. Ben sadece evlenmiş olmak için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım. Kadın öyle umacı gibi kalır mı? Bu konuşmanın ardından Gazi'ye kiminle evleneceğini sordular. O da İzmir'de Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la diye yanıt verdi. Bu bir nişanlanmanın açıklanması anlamına geliyordu. Bütün salon dakikalarca Mustafa Kemal'i alkışladı. Kısa zamanda bu olay bütün Ankara çevresine yayıldı. Birkaç gün sonra Lozan'dan Gazi'ye şu telgraf geliyordu. Nişanlanmak müjdeniz beni mesud etti. Allah'ın izniyle mesud olacaksın. Hem seni hem bizi tebrik ederim. İsmet. Ertesi gün Mustafa Kemal Ankara'dan Batı Anadolu'ya bir inceleme gezisine çıkıyordu. Eskişehir'de halka seslendi ve yine coşkuyla karşılandı. İşte tam o sırada kendisine Salih Bozok'un İzmir'den çektiği bir telgrafı getirdiler. Zübeyde Hanım vefat etmişti. Gazi bu acı haberi kaç zamandır bekliyor ve kendini yavaş yavaş buna alıştırıyordu. Ama telgrafı alınca ölüme hiç alışamamış olduğunu anladı. Çocukluğu, annesinin gençliği, babasının ölümü, annesinin ikinci evliliği, Mustafa'sına düşkünlüğü, sonra Akaretler'deki ev, hepsi bir sinema şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Annesinin İzmir'de mutlu olmasını ne kadar istemişti. Zübeyde Hanım oğlunun evliliğini görmek isterdi ama ne Fikriye'yi beğenmişti ne de Latife'yi. hiç kimseyi oğluna layık görmüyordu. Gazi'nin inceleme gezisini bırakıp İzmir'e gitmesi gerekir miydi? Bir an bunu düşündü. Onun her gezisini insanlar ne kadar çok zamandır bekliyorlardı. Gideceği her yerde türlü hazırlıklar yapılmıştı. Annesinin ölümü nedeniyle bu geziden vazgeçmeyi uygun bulmadı. Zafer şenlikleri içinde ayrıldığı İzmir'e şimdi acılar içinde dönmesi de iyi olmayacaktı. Yarası çok tazeydi. İzmir'e gidişini gezinin sonuna bırakacak olursa bu acıya biraz daha alışmış olabileceğini düşündü. Böyle mutsuz bir havada Latife Hanım'la birlikte olmak istemedi. Bir yandan başsağlığı dileklerini kabul edecekti, bir yandan da nişan tebriklerini. Bu yüzden İzmir gezisini erteleyerek Salih Bozuğa bir telgraf çekmekle yetindi. Verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Muhtereme uygun bir şekilde cenaze töreni yaptırınız. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin. Zübeyde Hanım ertesi gün öğleden sonra Karşıyaka'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Gazi üzüntüler içinde yoluna devam etti. Eskişehir'den Arifiye, oradan İzmit, oradan Tavşancıl, Gebze, Bilecik, Bursa, oradan da Alaşehir, Turgutlu, Manisa ve sonunda İzmir. Karşıyaka'da yakınları tarafından karşılanan Gazi, doğru annesinin yattığı mezarlığa gitti. Onun başucunda yaptığı konuşma sanki bir devrim konuşmasıydı. Şöyle dedi. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en doğal yasasıdır. Ama böyle olduğu halde bazen ne hazin görünümler yaratıyor. Burada yatan annem, zulmün, zorbalığın, bütün ulusu felakete götüren bir keyfi yönetimin kurbanı olmuştur. Abdülhamit devrindeydi. 1905'te okuldan kurmay yüzbaşı olarak yeni çıkmıştım. Yaşama ilk adımımı atıyordum. Fakat bu adım zindana rastladı. Bir gün beni aldılar ve zindana koydular. Orada aylarca kaldım. Annem bunu ancak ben hapisten çıktıktan sonra öğrendi. Hemen beni görmek için sabırsızlanarak İstanbul'a geldi. Fakat İstanbul'da kendisiyle ancak 3-5 gün görüşebildik. Çünkü zorba yönetimin hafiyeleri, casusları, cellatları evimizi sarıp beni götürdüler. Annem ağlayarak arkamdan geliyordu. Beni sürgüne götürecek vapura bindirilirken annemle görüşmeme izin vermediler. Annem gözyaşları içinde sirkeci rıhtımında ağlıyordu. Sürgünde geçirdiğim tehlikeler onun yaşamının acılar ve gözyaşları içinde geçmesine neden oldu. Mütareke sırasında Anadolu'ya geçerken annemi acılı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Yanımda annemin bana bakması için görevlendirdiği bir adamımız vardı. Onu bir gün Erzurum'dan İstanbul'a geri gönderdim. Annem bu adamın yalnız geldiğini görünce benim idam edildiğimi sanmış ve felç geçirmişti. Ondan sonra tüm mücadele yıllarını elem ve acılar içinde geçirdi. Padişahın, hükümetin ve bütün düşmanların sürekli baskısı ve işkencesi altında yaşadı. Evi bin türlü nedenlerle basıldı. Annem 3,5 yılını, gece ve gündüzünü gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda pek yakın bir zamanda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ama ona kavuştuğumda artık ölmüş sayılırdı. Sadece manen yaşıyordu. Beni teselli eden bir husus var, o da şu. Annem, vatanı mahveden ve harabeye döndüren idarenin bir daha geri gelmemek üzere mezara götürüldüğünü gördü. Annemin mezarı önünde ve Tanrı'nın huzurunda söz veriyorum, egemenliğin korunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Gazi o gün Latife Hanım'ın babası Muammer Bey ile de tanıştı ve kendisine, ben Latife Hanım'la evlenmeye karar verdim, dedi. Muammer Bey böyle bir şey bekliyordu ama mezarlık ziyaretinin hemen arkasından da bu sözleri duyacağını umut etmemişti. Bu karşılaşmadan 2 gün sonra evlenme töreni Muammer Bey'in Göztepe'deki evinde yapıldı. Gazi nikahı kıymak için İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi'yi çağırmıştı. Latife Hanım müftü efendinin karşısındaki iskemleye oturdu. Onun şahitleri olarak İzmir valisi Abdülhalik Renda ile Salih Bozuk Latife Hanım'ın yanında yer aldılar. Mustafa Kemal Paşa ise Fevzi ve Kazım Paşaların ortasındaki iskemleye yerleşti. Müftü Efendi geleneksel soruları sorduktan sonra nikahı kıydı. Parantez içinde 29 Ocak 1923. Bu geleneksel bir nikah töreniydi. Ama burada yeni olan şey gelinin yüzünün kapalı olmaması ve müftünün karşısında yer almasıydı. Mustafa Kemal böylece dinsel nikah geleneklerini yıktığını açık açık göstermiş oluyordu. Medeni kanun o dönemde daha meclise bile getirilmiş değildi.
Parantez içinde Medeni Kanun 1926'da kabul edilmiştir. Başka türlü evlenme olanağı da yoktu. Nikahtan 5 gün sonra da Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım İzmir'den ayrıldılar. Akhisar, Balıkesir, Balya ve Edremit'i dolaştılar. Bu birlikte ilk gezileri oldu. 17 Şubat'ta İzmir'de İktisat Kongresi'nin açılışı vardı, oraya döndüler. Ertesi günde Uşak ve Eskişehir yoluyla Ankara'ya gittiler. Artık bu yeni bir dönemin başlangıcıydı. Gazi bu evlilikten çok mutlu muydu? Orası hiç belli değil. Ama Mustafa Kemal çağdaş bir evliliğin örneğini vermek için elinden geldiği kadar zarif ve anlayışlı davranıyordu. Evlilik fırtınalarının kopmasına daha çok zaman vardı. Ya Fikriye ne olmuştu bu süre içinde? Bir haftalık bir yolculuktan sonra Fikriye Paris yoluyla Mahmut Bey ile birlikte Münih'e gelmiş ve Gazi'nin irtibat subayı onu sanatoryumun başhekimine teslim ettikten sonra Ankara'ya geri dönmüştü. Fikriye hiç hoşlanmamıştı bu sanatoryumun havasından. Her şeyden önce bir dil sorunu vardı. Fikriye Fransızca biliyor ama sanatoryumda bilene pek rastlanmıyordu. Fikriye'nin Almancası hiç yoktu. O bakımdan sanatoryum personeliyle yani doktor ve hemşirelerle çok güç iletişim kurabiliyordu. Daha doğrusu hiç anlaşamıyordu. Ama herkes ona Türkiye'yi kurtaran büyük asker Mustafa Kemal Paşa'nın hayat arkadaşı olarak büyük saygı gösteriyordu. 6. kaset 1. yüzün sonu.